Ayrım 35, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 341. Doğu İslip'te geçen onca yıl boyunca Charlotte kocasının caz merakını paylaşmak için çok az çaba harcamıştı. Ama şimdi New Orleans'aydılar ve o da Van in Rome'un büyük bir hayranı olduğunu söylemeye başlamıştı. Artık haftada 2-3 kez birlikte caz dinlemeye gidiyorlardı ve karısının garsonların onlarla konuşma şeklinden, oturtuldukları masalardan ve meşhum görünüşlü yabancıların tek kelime etmeden yolladığı içkilerden heyecan duyması Nick'i eğlendiriyordu. Bu da ilk çıktıkları zamanlara ait anıları canlandırıyordu. Kızlarını terk etmiş olmaktan, karısının sözüydü bu, duyduğu endişeyi muhtemelen abarttığını düşünüyordu. Ama yine de eğlenceliydi. Kızlar emniyetteydi. Zaten kısa süre sonra kendi yollarına gideceklerdi. Bir gün New Orleans'ta buluşmalarından birkaç hafta sonra Nick ve Charlotte ödünç bir tekneyle Pont Chartrain Gölü'ne gittiler. Tekne eroin sorunu olan ünlü bir caz piyanistinin albümüyle aynı adı taşıyordu. Şimdi Carla Tramonti'nin kuzenlerinden birine aitti. Sonunda Nick yokluğunda ona sadık kalıp kalmadığını sorduğunda Charlotte bikinisinin üstünü bağlamamış olarak ön güvertede yatmış güneşleniyordu. Kaldım. Bunu ciddi bir soruymuş gibi cevaplamıştı. Nick ona inandığından emin değildi ama aksini gösteren en küçük bir kanıtı da yoktu. Charlotte dirseklerinin üzerinde doğrulma ve böylece Nick onun göğüslerine bir göz atma fırsatı bulana kadar en az bir mil daha gittiler. Ve Charlotte da ona aynı soruyu sordu. O da sadık kalmış mıydı? Nick kaldığını söyledi. Temelde doğruydu. Gerçek değildi ama doğruydu. Nick kendisini, karısını, aklı başında diğer insanları bu tür bir soru sormaya iten dürtüyü merak etti. Çünkü gerçek durum ne olursa olsun karşısındaki evet diyecekti. Fahişelere gitmediği ya da bir komare tutmadığı için insanlar yara açıyla dalga geçerdi. Ama kim herkes gibi davranıp başkalarının önüne geçebilirdi ki? Geraçi çocuklara hep böyle derdi. Karısını seviyordu. Çok çekici bir kadındı. Rüya gibiydi. Ona gerçekten yetiyordu. Sadakat çoğu zaman meşakkatli bir işti. Dostları onun öteki erkeklerden farklı yaratıldığını söylerdi ve bu doğru olabilirdi. Nereden bilecekti ki? Kimse öteki adam olma şansına sahip değildi. İnsan kendi kahrolası benliğinin yazgısına yapışıp kalıyordu. Karısı hiç mi dedi? Nick tekneyi demirledi ve onu sevdiğini söyledi. Alt güverteye gel dedi karısına. Charlotte kocasını sertleşen organından tutup onu aşağı sürüklerken elimden geleni yaparım dedi. İlişkimiz burada çok daha güzelleşti diye düşündü Nick. 24. Bölüm. Al Neri ile yeğenini taşıyan ikiz motorlu uçak sabahın erken vaktinde Arizona çölündeki özel bir piste indi. Pist Western filmleri için eski Tucson'a gelen filmcilerin kullandığı bir yerde. Uçak Las Vegas'tan gelen bir dolmuş uçağıydı ve pilot onları da film işinden sanmışa benziyordu. Bu varsayımı güçlendirecek veya zayıflatacak hiçbir şey yapmadılar. Al'ın talimatıyla bere takmış spor gömlek, rüzgarlık ve makasen giymişlerdi. Sanki kramponları ve sopaları bir yerlerde onları bekleyen golf oyuncuları gibiydiler. Tommy'nin bol gömleği son zamanlarda kilo vermişti, silahını gizliyordu. Las Vegas'tan gelene kadar pilot, hiç durmadan uçağına binen yıldızları anlatıp durmuş, Al ile Tommy de lafını kesmemişlerdi. ''Bacağını kırın'' dedi uçaktan inerlerken. Yoksa bunu sadece tiyatrocular mı söylüyordu? Teşekkürler dedi Al. Güzel uçuştu. Bizim oralarda dedi Tommy. In culo alla balena deriz. Al ona bir bakış fırlattı. Pilot hiç duymamıştım dedi. Anlamı nedir? Balinanın kıçına sok. Tommy Al'ın bakışını gördü. Ya yani bacağını kır gibi bir şey. Hangi dilden bu dedi pilot. Altıda görüşürüz diyen Al Tommy'yi uzaklaştırdı. Pistin yanındaki toprak kaldırımdan birkaç yüz metre ötedeki kiralık araba kabinine doğru yürümeye başladılar. ''Az konuşursan insanlar seni unutur.'' diye mırıldandı Al. ''Fazla sessiz kalırsan hatırlarlar. İnsanlara renkli argo sözler öğretmekle hatıra olarak hapishane fotoğraflarını ve suç dökümünü vermek aynı şeydir.'' ''Suç dökümü mü?'' dedi Tommy. ''Benimkine suç dökümü denebileceğinden pek emin değilim.'' Bana yükledikleri tek suç o Renault'daki soygundu ki o da zaman aşımına uğradı. Demek istediğim bu değildi dedi Al. Tommy'nin sağlam yanları vardı. Sadakat, sebatkarlık, çok iyi bir ses, annesine bağlılık, mutfakta kendince bir şeyler yapabilmek. Ama muhtemelen zeka bunların arasında değildi. Kiralık araba kabinindeki Meksikalı hangi film için geldiklerini sordu ve iki tane tahmin yürüttü. Nehriler cevap vermedi. Meksikalı magazin gazetelerine haber satmadığına garanti verdi. İyi bir işmiş gibi geldi bana dedi Al Nehri. Sizi bir filmde görmüştüm değil mi dedi Meksikalı. Hani şu her zaman şerifi oynayan adamla birlikte. Şu kadın da vardı. Neydi adı? Canım iri göğüslü sarışın dilimin ucunda. Al adama nakit para uzattı. Sen beni öteki adamla karıştırdın dedi. Direksiyona Tommy geçti, klimayı açtı ve onları doğruca Taksim'e götürecek yola saptı. Sağ tarafta göz alabildiğine yüzlerce metruk uçak yatıyordu. Çoğu İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma savaş uçağıydı. Tommy gözlerini ovuşturup şu pisliğe baksana dedi. Kullanabilecek misin diye sordu Al. Niye kullanamayacakmışım? Gözlerini ovuşturuyorsun, terliyorsun dedi Al. İyi misin diye merak ettim. Ben iyiyim. Tommy zaten sonuna kadar açık olan klima düğmesine uzandı. Kahrolası çöldeyiz Al dayı. İnsanları terletmesiyle ünlüdür. Bir de buralarda yetişen bitkilere alerjim var. Hatırlarsan Nevada'da yaşarken Tahoe'ya çıktığım zamanlar iyiydim. Ama Vegas'a inince hapşırmaya, burnumu çekmeye başlardım. Gözlerim sulanırdı aynen böyle. Sadece terlemesi ve gözleri değildi. Bir de kaybettiği kilolar, sabah ilk iş tuvalette geçirdiği saatler vardı. Al belirtileri tanırdı. Alerji ha dedi. Biraz da eroin olmasın sakın. Git işine. Gözümün içine bak ve bana uyuşturucu kullanmadığını söyle. Uyuşturucu kullanmıyorum dedi Tommy. Tanrı'ya yemin ederim. Tanrı'yı siktir et dedi Al. Sen bana yemin et. Sana yemin ederim Al dayı. Sana yalan söyleyecek değilim. Orada burada kullandığım oldu. Ama alışkanlık hayır, asla olmaz. Sürekli isteme duygun filan yok. Ve kesinlikle şu anda kafam iyi, durumum da yok. Alerjime inanmıyorsan annemi ara. Uçak mezarlığında şimdi dizi dizi B-29 süper kale bombardıman uçağı görünüyordu. Motorları ve pencereleri katranlı bezle kapatılmıştı. Al kollarını kavuşturup yeğenini incelemeye başladı. Araba sürüşünde veya duruşunda şu an uyuşturucu etkisi altında olduğunu gösterir bir şey yoktu. Aşırı tepki vermeye gerekmezdi. Bütün gençler orada burada kullanır gibiydi zaten. Al da koro olanı değildi, o da denemişti Meret'i. Beni kandırmaya kalkma evlat dedi. Sadece en son ne zaman kullandığını bilmek istiyorum. Tommy derin bir nefes aldı. İki gün önce. Yalan söylemesen iyi edersin. İki gün önce diye ısrar etti Tommy. Ondan evvel de aylar geçmişti, belki de bir yıl. Belki ha dedi Al, belki de hemen hemen. Bu işe benim yerime başkasını almak istiyorsan veya kendin yapmak istiyorsan ya da her ne istiyorsan onu yap. Uyuşturucu bağımlısı olmadığımı kanıtlamak için de ne yapmamı istiyorsan söyle yapayım. Al bir süre bir şey demedi, belki de fazla kurcalıyordu. Aslında bu işi yapmak istemiyordu ve belki de o yüzden yargıları bulanıyordu. Sürmene bak dedi. Tommy radyoyu açtı. Kurbağa dediğinde Buck Owens söylüyordu. Kim zıplayacak? Tommy de güzel bir uyum tutturdu. Al şu ağaç kakanı sustur dedi. Tommy kıs kıs güldü ama söyleneni de yaptı. Nedir komik olan dedi Al.
Hiçbir şey dedi Tommy.
Sana bir soru sordum. Nedir o kadar komik olan?
Şarkıdaki adam kurbağa dediğinde kim zıplayacak diyordu. Ve sen tam o anda radyoyu kapamamı söyledin.
Ne olmuş kurbağa demişse?
Hiçbir şey.
Radyo dinlemek istiyorsan dinle dedi Al. Kendin de söyle istiyorsan. Ama şu ağaç kakan olmasın.
Boşver. Tommy önlerinde uzanan toprak yola baktı. Burada başka hangi kanal vardır ki sence?
Bu Tommy Nehri'nin Fausto Geraci ile konuşmak üzere Taksim'e üçüncü gelişiydi. O boku sevdiğini mi söylüyorsun yani dedi Al.
Ben radyoyu sırf açmış olmak için açıyorum dedi Tommy.
Boş bulanıp kalçasındaki silaha dokundu. Al bunu muhtemelen bilinçsizce yapmış olduğunu biliyordu. Pek çok adam böyle yapardı. 30 yıldır her 30 saniyede bir silahına dokunan polisler vardı. Al kendisi silah getirmemişti. Ağır, çelik, polis işi feneri küçük valizine tıkılmış vaziyetteydi. Tommy bir daha tabancasına dokundu.
yeni sayılacak 9 milimetrelik bir Walther'de. Al, güzel bir şey diye düşündü. Aklı başında birinin bir kez kullanıp atmak istemeyeceği bir silahtı. Ala kalsa sadece yakından iş görmek için iyi olan ucuz bir Strunz getirirdi. Ama yeğeninin her fikrine karşı ikinci bir öneri getirmemek için elinden geleni yapıyordu. Kendi babası Ala öyle yapardı. Aslında birkaç kez sırf ihtiyarın keyfine göre hareket etmedi diye öldüresiye dövmüş de Ala. Geleneğe karşı çıktı diye. Al'ın ablasına, yani Tommy'nin annesine daha bile acımasız davranır, yaptığı her şeyin yanlış olduğunu söyleyip yumruklarıyla girişirdi. O yüzden siktir et diye düşündü Al. Aslında tek önemli olan Tommy'nin silahının temiz ve izi sürülemez olmasıydı ve nitekim öyleydi de. Eğer bugünkü iş iyi giderse zaten Tommy'nin ateş etmesine de gerek kalmayacak ve silahı atması da gerekmeyecekti. Atarsa da atardı. Alt tarafı bir tabancaydı. Walther'deki iyi Almanlar daha yapıyorlardı nasıl olsa. Şu sıra önünden geçmekte oldukları hayalet uçakları neredeyse tümü pastel renklerle yapılmış çıplak göğüslü kadın resimleriyle süslüydü. Kadınlar ya çorap ya bornoz ya da ikisini birden giyiyorlardı. Al, nereye gittiğinden sahiden eminsin değil mi diye sordu. Rahat ol. Havaalanı yoluna çıksak daha çabuk gideriz. Şimdi oradan geldik. Özel pisti demiyorum, havaalanı. O, havaalanının nerede olduğunu biliyorum. Tamam dedi Al. Yine de ceketinin cebinden bir harita çıkarıp oradan takip etmeye başladı. Anlaşılan her sabah yaptığı gibi Fausto Geraci karısı Conchita'yı kasabanın öbür ucundaki konserve fabrikasındaki işine bırakıp eve döndü. Bu işi üzerinde eski püskü bornozu ve fanilasıyı da yapmıştı. Eve gelince arka verandada hasır bir koltuğa oturup Chesterfield Kings içerek yüzme havuzunu seyretmeye başladı. Al, niye ona bir araba almıyor ki dedi. Kadın araba kullanmıyor mu? Tommy'yi de ikisi üst yolda Fausto'nun arka bahçesinin büyük bir kısmını belli etmeden gözetleyebilecekleri bir noktadaydılar. Kullanıyor dedi Tommy, ama onu götürmek hoşuna gidiyor. Dedim ya, adam araba kullanmayı seviyor. Her pazar Fausto Geraci arabasını alıp kimsenin olmadığı bir yerlere gidiyor ve saatte 170 kilometrenin de üstüne çıkıyordu. Al'ın ona sormayı planladığı şeylerden biri de buydu. Şu Meksikalı karısı dedi Al, niye işi bırakmıyor o zaman? Evlendi madem, bu ihtiyar pislik onca paramızın üstüne yatarken kadının paraya ihtiyacı olduğunu düşünemiyorum. Belki çalışmayı seviyordur, ben nereden bileyim? O Meksikalı kim bilir ne düşünüyorlardır? Al dürbününü çıkardı Tommy. Ne dedim sana? Hayatında hiç böyle sadece ölmeyi bekliyormuş gibi görünen bir Stronzo Vecchio daha görmüş müydün? Doğrusu bir süredir öyleymiş gibi görünüyor dedi Al. Zaten öyle de olması gerekir. Görünüş aldatıcı olabilirdi de. Ne de olsa bu adam yeni evliydi. Oğlunun ortadan kaybolmasının getirdiği tüm nimetlerin tadını çıkarıyordu. Havuzunu boş tutuyor demiştin. Boş tutuyor. Yani tutuyordu. Şimdi dolu. Bu Al'ın fikirlerinden birini boşa çıkarıyordu. Yani Fausto Geraci'yi havuzun dibine kelepçeleyip suyu açma fikrine. Daha önce işe yaradığını görmüştü. Rüzgarlığının cebinde bir kelepçe vardı ama bunu zaten yapmazdı herhalde. İhtiyar bağırmaya başladığı takdirde sesini duyacak çok fazla konu komşu vardı. Ve Al'ın tahminine göre istedikleri bilgiyi alabilmek için adamı bağırtmak işin kilit noktasıydı. Fakat Al'ın işleri halletmek için hoşuna giden yol silah ya da kas, ikisinden biri, zihninde dönüp duran ve sonra durumu çabucak gözden geçirip vazgeçtiği birkaç seçenek halindeydi. Tıpkı topu dolandıran bir basket oyuncusu veya herkesin zaten bildiği basit bir melodiyi solo olarak çalan bir caz trompetçisi ya da adamların onu beklediği bir kasabaya dört nala dalan bir silahlı soyguncu gibi. Belki ihtiyar piç aniden buraların şeytanın sabah çişinden bile sıcak olduğunu anlamıştır dedi Tommy. Ara sıra suya dalıp çıkmanın hoş olacağına kafası basmıştır. Dürbününü tekrar kaldıran Al olabilir dedi. Ya da belki sadece Meksikalı'nın fikridir. Mümkün dedi Al, ama Fausto Conchita ile evleneli bir yıldan fazla olmuştu.
Havuzla ilgili hikayeye göre, ki Nick Geraci de bunu sık sık anlatırdı, Fausto ile karısı Cleveland'dan buraya gelip yerleştiklerinde kadına kalp hastalığı teşhisi konmuştu. Kadının ailesi Milazzo'dandı. Balıkçılık ve sünger avcılığı yaparlardı ve Fausto'nun karısı da yüzme yarışlarına katılırdı. Suya aşıktı, hiç havuzu olmamıştı. Hep olsun istemişti ve sonunda bir havuzu olunca hiç içinden çıkmaz olmuştu. Zayıf kalbi durduğunda da o havuzdaydı. Fausto onu orada bulmuş, sudan bizzat çıkarmıştı. Kadın daha toprağa girmeden de havuzu boşaltmış ve bir daha asla doldurmamıştı. Belki acısından dolayı, belki de cimri bir piç kurusu olduğu için, kim bilir. Nick her gelişinde havuzu doldurur ama o gider gitmez ihtiyar yine boşaltırdı. En azından hikaye böyleydi. Birden metal bir tel kapı çarptı. Fausto Geraci şezlongunda keyifle doğruldu. Al dürbünü Tommy'ye uzatıp galiba dedi bizim büyük baba bu işi onun için yapmış. Yani havuzu torunu için doldurmuş. Bir su şapırtısı ve sonra genç bir kadının uzaktan gelen kahkahası duyuldu. Aldıkları enformasyon iyiydi. Nick'in küçük kızı Bev Geraci, Berkeley'de ikinci yılını bitirmiş ve yaz tatilini geçirmek üzere büyük babasının yanına gelmişti. Zavallı çocuk babasından sonra kilo almıştı. Al onun suya atlarken çıkardığı sesten bile iri yarı bir kız olduğunu kestirebiliyordu ve tahmini doğruydu. Al ve Tommy Neri sokağın etrafından dolandılar ve kiralık arabalarını Fausto Geraci'nin garajda duran kırmızı beyaz Old Starfire'ın yolunu tıkayacak şekilde park ettiler. İhtiyarın iyi bir şoför oldu ve bununla gurur duyduğu biliniyordu. Gerçi arabasına kadar gelme ihtimali pek yoktu. Torununun da bu kadar uzağa gelmesi olası değildi. Ama Al yine de önünü tıkamak istemişti. Çocukluğunda kendini bildiği andan itibaren o çok sevdiği Western filmlerinin gizemli kahramanları gibi genç yaşta ve bir zafer kazanarak ölmek istemişti. Bir yandan da aptal bir çocuğun aptalca hayali diye dalgasını bile geçmişti. Hayat değişiyordu. Westernleri, filmleri, televizyon dizilerini hatta kitaplarını hala seviyor ve kendini hala genç bir adam sayıyordu. Gelecek yıl 40'ı devirecekti ama saçı ağaran kardeşinden, kelleşen yeğeninden iyi durumdaydı yine de. Fakat yaşı ilerledikçe yaşlanmaya başladığı fikrini kabullenir olmuştu. Ve yaşlanmak, herhangi bir Western meraklısı bunu size söyleyebilirdi, sorun çıkarabilecek bütün bu ufak tefek şeylere dikkat etmek demekti. Eldivenlerini giyip arabadan çıktılar ve arabanın kapılarını yavaşça kapadılar. Sonradan kapalıya çevrilmiş olan garajın kapısı açıktı. Hızla içeri girdiler ama komşuların ya da yoldan geçen birinin dikkatini çekecek kadar da hızlı davranmadılar. İçerisi makine yağı ve çam özlü deterjan kokuyordu. Yerler boyalıydı. Hortumlar, kablolar ve iyi bakılmış adetler delikli raflardan sarkıyordu. Al bir rulo bant ve bir kangal çamaşır ipi aldı. Kapının iki yanına çömelip arka bahçeye baktılar. Al buzlu camın ardından bile kızın hala yüzdüğünü görebiliyordu. Fausto da sigara içerek onu seyretmekteydi. Herhalde kıza ait olan küçük radyodan gitar çalan bir adamın ağlamaklı sesi geliyordu. Al hippie müziği olmalı diye düşündü. Arka sokakta ağlayan bir palyaçodan söz ediliyordu şarkıda. Al kıkırdadı. Büyü artık çocuk, etrafına bak. Şans içinde kar olası zırlak bir palyaço olmadan da bir arka sokak bulur. Al parmağıyla yukarı doğru bir hareket yaparak Fausto ile kızı konuşturmak için içeri alacaklarını gösterdi. Ve Tommy de başını salladı. Al iple bandı yere bırakıp işaret parmaklarını yan yana getirdi ve sonra ayırdı. İki parmağı evin farklı kısımlarını gösteriyordu. Tommy yine başını salladı. Tommy beresini cebine tıkıp silahını çekti. Yüzünde adeta şehevi bir rahatlama ifadesi vardı. Al onun omzuna vurup kafasını salladı. Gerekmedikçe ona başvurmayacaklardı. Karşılarında yaşlı bir adamla genç bir kız vardı. Al kendi fenerini arabada bırakmıştı. Gereksizdi ama buraya getirdiğine pişman değildi. Fener onun için silahtan çok uğur getiren bir şeydi. ''Şimdi ne yapacaksın mavi gözlü oğlum? Ne yapacaksın şimdi benim genç sevgilim?'' Al iki eliyle Tommy'ye ağır ol, sakinleş işareti yaptı. Tommy silahı kaldırdı. Al iple bandı, yeniden alıp üçe kadar saydı ve kapıdan çıktı.
Fausto sanki onları bekliyormuş gibi beyler dedi ama yağ kalkmamıştı. Size kahve ile çörek ikram edebilir miyim? Sigaram azaldı. Yiyecekle kahvemiz var. Hava eldiven giymek için biraz sıcak değil mi?
Konuşmamız lazım dedi Tommy. Bev küçük kulaçlarla yüzüyordu. Başındaki beyaz kauçuk Bonnie'nin yanında yine kauçuktan çiçekler vardı.
Fausto bahse girerim ki doğru dedi. Hep dediğim gibi hayat kısa. Sizin gibi önemli adamlar beni görmek için onca yol gelmiş. Ne diye basit nezaket kurallarıyla vaktinizi boş harcayacaksınız ki? Yanılıyor muyum?
Baş parmağıyla alı gösteren bir işaret yaptı Tommy'ye.
O komik şapkayı takan çirkin arkadaşın kim diye sordu. Kostüm giymiş bir polise benziyor.
Ayağa kalk dedi Al. Bir yumrukta ihtiyar adamın dişlerini döküp canını okumamak için kendini zor tutuyordu. Sonunda ağır ağır kalkan adam Fausto Geraci dedi. Amerikan tarzında değil İtalyanca olarak telaffuz etmişti Geraci'yi. Elini uzatmadı, ipi ve bandı gösterdi.
Hey şu benim garaj var ya, orada benim de böyle bir kangal ipim ve hiç kullanılmamış bir rulo bandım var. Madem bunca ortak şeyimiz var, arkadaş olmanın yolunu da bulabilmemiz lazım.
Bev bir şeyler görmüş olmalıydı. Havuzun derin olan ucunun ortasında durdu ve sudan kafasını çıkarıp büyük babasına seslendi. Gözleri kısılmıştı. Numaralı gözlüğü büyük babasının yanındaki masada ters vaziyette duruyordu.
''Bir şey yok Nipotina.''
''Tommy Neri, biz büyük babanın dostlarıyız, tamam mı?'' dedi. Havuzun kenarından kıza doğru yürüyordu bir yandan. Kızın gözleri bir an için kocaman oldu ve dönüp havuzun öbür başına doğru yüzmeye başladı. Ancak iyi yüzücülerin çıkarabileceği seslerle ayak çırpıyordu. Tommy de havuzun öbür başına koştu. Pek hızlı biri sayılmazdı. Fausto elini bornozunun cebine attı. O bunu yaparken Al sağ elinin kenarıyla Fausto'nun göğüs kemiğine bir darbe indirmişti. İhtiyar adamın tabancası uçtu ve kendisi de çimenlerin üstüne öyle sert düştü ki duramayıp yuvarlandı. Terlikleri rahat bir 4 metre havaya fırlamıştı. Bev havuzun başına ulaştı ama Tommy'nin de oraya gelmekte olduğunu gördü. Tommy yakalayamadan kendini kurtardı ve aksi yöne yüzmeye başladı. Tommy de küfrederek geldiği tarafa doğru koşmaya başlamıştı bile.
''O bir şey bilmiyor.'' diye mırıldanan Fausto, Al'ın Sicilya lehçesi olduğunu tahmin ettiği bir dilde bir şeyler söyledi.
Al'ın bütün anlayabildiği öpücük istemek ve küfür istemekle ilgili bir şeyler oldu. Al hızla gidip zakkum ağacına takılan tabancayı aldı. Bu bir 38'lik Smith Wesson'du. Eskiydi ama iyi durumdaydı. Emniyeti de hala açıktı. Silahı ceketinin cebine tıktı. İhtiyar zorlukla nefes alıyordu ama inlemiyordu. El adamın göğsüne vururken çıkan sesi duymuştu ve birkaç kaburgasının kırıldığını biliyordu. Kırık kaburgalar iyiydi. İnsanın canını feci yakardı ama genelde ciddi bir sorun çıkmazdı. İnsan böyle bir ağrıdan acı çekebilirdi ama muhtemelen bayılmaz ya da ölmezdi. Bev Geraci suya daldı ve yeniden dönüp başka bir yöne doğru yüzmeye başladı.
Tommy, burada yardımına ihtiyacım var gibi dedi.
Meşgulüm.
Al Fausto'yu kaldırıp sağlam bir bahçe koltuğuna oturttu.
Suya gir ve kızı yakala.
Ben yüzme bilmem.
Ne?
Al bandı aldı, eldivenini çıkarmamak için dişleriyle asıldı ve uzun bir parça kopardı. Fausto irkildi. Banttan çıkan o korkunç yırtılma sesi de böyle durumlarda epey işe yarardı.
Tommy biraz yüzebilirim dedi ama bunun gibi değil. Kahrolası su kızı mıdır nedir? Neydi adı hani şu filmlerdeki?
Havuzun kenarında bir daha dolandı, eli silahındaydı.
Susturucuyu da getirmeliydim.
Bu noktada Fausto canlandı.
35. ayrımın sonu. Sayfa 352.